Ayrım 21, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 184. İkinci beraat kararını veren hakim şimdi nerede? MSP'liler tahliye oldular ama davaları hala sürüyordu. Bu arada mahkeme heyetinde değişiklik oldu. Yakışıklı, zarif ve gözü yaşlı mahkeme başkanı Albay Niyazi Çağ'ın Diyarbakır'a bir iddiaya göre tayin, bir diğer iddiaya göre ise sürgün edildi. Recai Kutan bu değişikliği şöyle yazdı. Bu tayine doğrusu çok üzüldüm. Arkadaşlarımız da üzülmüşlerdi. Bu mert, bu hakka ve hakikate bağlı olduğunu çeşitli vesilelerle ispat etmiş olan değerli albayın ayrılışı elbette bizleri üzecekti. Ne diyelim? Allah Niyazi Çağ'ın albaya selamet versin. Albay Niyazi Çağ'ın bir süre sonra emekliliğini istedi. Emekli hakim Albay Çağ'ın daha sonra binlerce dolarlık bir iş bulup Arabistan'a gitti. Enka Kutlutaş şirketlerini Suudi Arabistan'daki Sosyal İşler Müdürlüğü'nü yaptı. Anlaşılan Suudiler de arası çok iyiydi. Kim bilir belki de Türkiye'den götürdüğü referansı çok güçlüydü. MSP'lilere tahliye kararı veren Niyazi Çağ'ın yerine hakim Albay Tekin Özcan getirildi. Tahliye kararında imzası olan diğer hakim binbaşı İlhami Uğur Yılmaz da Elazığ'a tayin edildi. Onun yerine ise hakim yüzbaşı Mehmet Sever getirildi. İddia makamında ise daha önce değişiklik yapılmıştı. Başsavcı Albay Nurettin Soyer'in yerine Albay Atilla Tülay geldi. Mahkeme savcının esas hakkındaki mütalaası sanıkların ifadeleriyle sürdü gitti. 24 Şubat 1983'te MSP'liler bir şok daha yaşadılar. Mahkeme Erbakan hakkında 4 yıl ağır hapis cezası ile 1 yıl 4 ay Eskişehir'de zorunlu ikamet cezası kararı verdi. Diğer sanıklar 2 ile 4 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. MSP'liler kararı askeri Yargıtay'a götürdü. Yargıtay kararı bozdu. Askeri Yargıtay 4. Dairesi tarafından verilen bozma kararı üzerine Sıkı Yönetim Askeri Savcılığı 31 Ekim 1984 tarihinde Hakim Binbaşı Mustafa Uğur imzasıyla mahkemeye karşı yazı gönderdi. Askeri Yargıtay 4. Dairesi'nin sübut, noksan soruşturma ve delil yetersizliği nedenleriyle verdiği bozma kararına uyulmayarak eski kararda direnilmesine karar verilmesi mütalaa ve talep olunur. Hakim Binbaşı Mustafa Uğur'un bu yazısı MSP'lileri mahkum eden mahkeme başkanı Hakim Albay Tekin Özcan'a ulaşamadı. Çünkü Hakim Albay Özcan'ın yerine yeni bir başkan atanmıştı. Hakim Albay Hikmet Şahin. Hakim Albay Şahin, Sıkı Yönetim Askeri Savcılığı'nın yazısını dikkate almadı. 13 Şubat 1985 tarihinde MSP'lilerin hepsi hakkında beraat kararı verdi. Bu kadar tesadüf olur mu? Son beraat kararını veren Hakim Albay Hikmet Şahin de emekli olur olmaz soluğu Refah Partisi'nde aldı. MSP'lileri aklayan 3 askeri hakimden ikisi Refah Partili olmuş, bir diğeri ise Suudi Arabistan'a yüklüce bir maaşla gitmişti. MSP davasının kararını bozan askeri Yargıtay Dairesi'ne muhalefet eden Yargıç Tümamiral Yusuf Er Yılmaz, yıllar sonra 9 Mayıs 1990 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Çetin Yetkin'e şunları söyledi. Türkiye'nin haline çok üzülüyorum. Maalesef Atatürk'ün laiklik ilkesinden uzaklaşılmaktadır. Bir vatan evladı olarak endişe duyuyorum. 12 Eylül döneminde askeri savcılar irticanın üzerine fazla gidemediler. Peki Erbakan mahkemeye verdiği yazılı layihasında dosya No. 1981/126 neler demişti? TC Anayasası devletin temel düzeni olarak cumhuriyeti yani hür parlamenter demokratik sistemi esas almıştır. Anayasa bu sistemin esasları olarak da bağımsızlık, insan hak ve hürriyetlerine saygı, hukuk devleti, milli, demokratik, laik, sosyal devlet prensiplerini esas almıştır. Bu esasların hepsi birlikte mütalaa edildiği takdirde anayasanın 3 temel esası ortaya çıkar. 1. Laiklik. İddianamede ifade edildiği gibi genel olarak devletin din işlerine, dinin devlet işlerine karışmaması ve devletin dinler ve din mefhumları arasında fark gözetmemesi, tarafsız kalması diye tarif edilebilir. 2. TC anayasası materyalist, inkarcı felsefeyi esas almış bir anayasa değildir. Bilakis manevi gelişmeye ehemmiyet veren ve genel ahlakı koruyan maneviyatçı bir anayasadır. 3. Laiklik, dinsizlik ve din düşmanlığı demek değildir. Miting meydanlarında anayasadan laiklik ilkesinin çıkarılması için meclise yasa değişikliği teklifi götürdüğünü söyleyen AP'nin "bizim laiklik anlayışımız CHP'nin laiklik anlayışıyla aynı" şeklindeki konuşmasını eleştiren Erbakan mahkemede başka türlü konuşuyordu. Ve tarih 12 Aralık 1993, İslamcı Vakit gazetesinin manşetinde Erbakan'ın sözleri vardı: "Laiklik anayasadan çıksın." Bu bir karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar olayıydı herhalde. Ya da Erbakan ne yapsın, düşünce suçu vardı bizim ülkemizde. Düşüncesini açıklayınca cezaevini boyluyordu politikacılar, aydınlar, gazeteciler vesaire. Şeriat Mahkemesi. Necmettin Erbakan beraat etmişti. Ancak askeri yönetim 10 yıllık bir siyaset yasağı getirmişti. Yıllarını boş geçirmedi. Mahkeme başkanlığı yaptı. Nasıl mı? 25 Ekim 1987 tarihinde gazeteci Emin Çölaşan'ın CHP eski milletvekili Mikail İlçin ile Hürriyet gazetesindeki görüşmesini yorumsuz özetleyerek aktaralım. "Sayın Mikail İlçin, beni uzun zamandan beri başınızdan geçen ilginç bir olayı anlatmak için arıyordunuz. Ancak sizinle bir araya gelmek uzun süre mümkün olmadı. Bir gün yine bana telefon ettiniz ve yaşadığınız olayı telefonda anlattınız. Anlattığınız olay gerçekten çok ilginçti. Şimdi teyplerimizi açtım, bunu okuyucularımız için aynen anlatmanızı rica ediyorum. Ancak konuşmamızın en başında sizden bir ricam var. Anlattığınız her şeyin doğru olduğuna yemin eder misiniz?" "Sayın Çölaşan, işte size Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ediyorum ki anlatacağım her şey doğrudur. Kur'an-ı Kerim üzerine işte el basıyorum." "Tamamdır efendim, buyurun anlatın." "Sayın Çölaşan, ben 1973 seçimlerinde CHP Hakkari Milletvekili seçildim. 1977 yılına kadar milletvekili olarak hizmet yaptım. Biliyorsunuz bizim dönemimizde CHP-MSP koalisyon hükümeti vardı. Dolayısıyla ben o zamanlar MSP'nin milletvekillerini ve bakanlarını yakından tanımış oldum. Aralarında çok büyük saygı duyduğum insanlar vardı. Bunlar dindar insanlardı. Memleketimize şeriat düzeni getirmek istiyorlardı. Ben buna karşıydım. Ama MSP'lilerin çoğunu tanıyordum ve bunlar dinci oldukları için vallahi onlara çok güveniyordum. Hiç değilse namuslarına ve ahlaklarına sonsuz güvenim vardı. Sonra milletvekilliğiniz 1977 seçimlerinde bitti mi?" "Bitti efendim. Ben bundan sonra 1983 yılına kadar bazı kamu kuruluşlarında ve bakanlıklarda murakıp, yani denetçi olarak görev yaptım. Beyefendi, ben bu murakıplık görevime 1983 yılına devam ettim. Ondan sonra da ticaret yapmaya karar verdim. Onu değerlendireyim diye düşündüm. Ve beyefendi, bendeniz kararını yapan İtalyan Holstron de Torna S.P.A. firmasından bir iş temin ettim. Hay etmez olaydım beyefendi. Biliyorsunuz Karakaya Barajı'nın müteahhit firması bir İtalyan firmasıdır. Ben onlara demir imalat işi yapacaktım. Çok büyük ve çok karlı bir işti. Fakat işin çok büyük olması nedeniyle büyük bir müteahhit karnesi gerekiyordu. Ben kalktım Ankara'ya geldim. CHP-MSP koalisyonu döneminden çok iyi tanıdığım, dünyanın en büyük Müslümanı olarak bildiğim eski Mardin milletvekili Fehim Adak'a gittim. Fehim Adak bu memlekette Bayındırlık Bakanı olmuş, Ticaret Bakanı olmuş fevkalade muhterem bir zat. Benim bildiğim öyle. Müteahhit karnem yetişmedi, onun için gittim. Bunlar 10 adet hacı ortak olmuşlar ve Malatya'da büyük bir şirket kurmuşlar, büyük işler yapıyorlar. Hacı Fehim de bu şirketin ortağı ve genel koordinatörü. Bütün yetki kendisinde."
"Fehim Bey'in mesleği nedir?"
"İnşaat mühendisidir. Ben böylece kendisine gittim efendim. Zaten dediğim gibi onu daha önceden de siyasetten tanırdım. Ben ticarete ilk defa atılmış olduğum için tabii ki işlerin iç yüzünü biliyordum. Kendisine dedim ki, 'Şeyhim, bu işi sizinle birlikte yapalım, bu işte iyi para var.' Hemen aklı yattı ve hay hay deyip bana bir vekaletname verdi. Ondan sonra da aramızda noterden sözleşme yapıldı. Yani siz Halk Partili, o Milli Selamet Partili. Peki siz dindar bir insan mısınız aslında? Beyefendi, ben dinine son derece bağlı bir insanım. Ama ben dürüst Müslümanım ve dürüst dincilerin ellerini öperim. Din sahtekarlarının ve din sömürücülerinin bir numaralı düşmanıyım. Çok şükür Allah'a yobazlardan değilim. Allah beni yobazlardan saymasın. Bu arada hacca da gittim çok şükür. Beyefendi, ben bu Fehim adayı iyi tanırım. Ben onu din sahasında kendimden çok üstün biliyordum. Hem de okumuştur kendisi, ilmi yönü de vardır. Hem de bu zat 6 defa hacca ve umreye de gitmiştir. 3 defa bakanlık yapmıştır bu memlekette. Bu adama benim sonsuz güvenim vardı. Neyse, sözleşmeyi bizzat Şeyh Fehim kaleme aldı ve sıra bu sözleşmenin son satırına geldi. Bana dedi ki, ihtilaf durumunda ne yapalım, hangi makama başvuracağımızı yazalım. Yani noterde sözleşme yapıyorsunuz, öyle mi? Notere götürmek üzere kendisi sözleşmeyi hazırlıyor. Ben de kendisine dedim ki, Fehim Bey, bu işte hırsızlık haksızlık olmaz. Böyle bir şeyi ben yapmam, siz de yapmazsınız. Hırsızlığın ve haksızlığın olmayacağı bir yerde mahkeme tayin etmek gereksizdir. Eğer aramızda bir ihtilaf çıkarsa siz hakem olursunuz. Yani Emin Bey, ben bu adama böyle güveniyorum. Böyle bir şeyin benzeri dünyada görülmemiştir. Kardeşler arasında yapılan sözleşmelerde bile ihtilaf çıkarsa falanca mahkemeye başvurulacaktır diye hüküm olur. Ben bu adama öyle güvenmiştim ki siz hakem olun dedim. Böylece noter sözleşmesinin son satırına ihtilaf vukuunda Sayın Fehim Adak bizzat halle yetkilidir hükmünü koydurmuş olduk. İşte belgesi burada beyefendi, buyurun bakın. Ve böylece Fehim Adak'la ortak mı oldunuz? Ben Şark şirketiyle bu iş için %50 ortak oldum. Bu şirketin merkezi Malatya'da. Şirketin ortağı olarak 9 tane hacı var. Bir de şirketin yetkilisi ve ortağı Fehim Adak var. Etti sana 10 hacı. Yani 10 hacı ile ortak olan bir CHP milletvekili. %50 benim, %50 hacıların. Neyse, sözleşme bitti, notere tasdik ettirdik ve ben Karakaya Barajı'na gidip iş düzenimizi kurdum. Sözleşmeye göre işi müştereken idare etmemiz lazım. Ben oğlumu kendi yerime koydum, onlar da hacıları koydular. İş yerimizde devamlı olarak bir hacı bulunuyor. Sonra beyefendi, ben bu hacılara özendim ve kendi kendime dedim ki, ya bunlar 10 tane hacı, ben de yaşım geçmeden bir hacca gideyim ve ben de hacı oldum. Allah kabul etsin. Sonra neler oldu Mikail Bey? Sayın Çolaşan, bir de baktım ki bizim hacılar şantiyede paraları çarçur etmeye başladılar. Çünkü iyi para gelmeye başlamıştı İtalyanlardan. Bizim ortak paraları helal haram demeden gelişi güzel harcamaya başladılar bunlar. Bu durumda ben Fehim Bey'e gittim. Şirketin başında ne de olsa kendisi var. Dedim ki, şeyhim, ortaklarınız paraları çarçur ediyorlar. Bu doğru değildir. Kendilerine lütfen talimat verin. Ben onlara bir şey söylemek istemiyorum. Siz bu işte hakem durumundasınız. Fakat Fehim Adak benim bu ikazlarıma rahatsızlık göstermeye başladı. Birkaç sefer idare ediver falan dedi. Ben de dedim ki, ya Fehim Bey, nasıl idare edeyim? Giden paraların yarısı bana ait. Bu arada aldıkları paralardan sizin payınıza düşenleri vermiyorlar mı? Beyefendi, bir miktar veriyorlar ama eksik veriyorlar. Mesela bankada bloke edilmesi gereken 75 milyon lirayı kendi hesaplarına geçiriyorlar. Kendi adlarına çalıştırıyorlar. Peki bunlar faizle alıyorlar mı? Sayın Çolaşan, bunlar daha da beterini alıyorlar. Keşke sadece faiz alsalar. Bunlar kul hakkını zimmetlerine geçiriyorlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kul hakkı ile huzuruma gelme diye buyurmuştur. Kul hakkını yemek faiz almaktan bile beterdir. Allah diyor ki, benim koyduğum nizama aykırı hareket edenler kafirdir. Allah'ın emrettiği ile hükmetmeyenler kafirdir, zalimdir beyefendi. Sayın Çolaşan, başınızı ağrıtmayayım. Sonuçta bu acılar işin başından benim çocukları uzaklaştırdılar. Muhasebeciyi satın alma görevlerini falan jandarma vasıtasıyla iş yerinden çıkarttırdılar. Hacılar bunu İtalyan şirketine söylemişler. İtalyanlar da jandarmaya haber verip bizimkilerin iş yerinden çıkarılmalarını sağlamış. Ben bunu duyunca Fehim Adak'ı yine bastırmaya başladım. Dedim ki beyefendi bu işe bir son verin artık. Bu yapılanlar ayıptır. Bana bağırdı çağırdı ve dedi ki elbette yapacaklar. Ben çok şaşırdım. Ve bu arada kendisi şark şirketine diyor ki beni görevden uzaklaştırmış olun ki artık bu adam bana bir şey söylemesin. Ve böylece diğer ortaklar olan 9 hacı Fehim Adağı görevden uzaklaştırmış oldular. Bana da dediler ki biz Fehim Adağı başkalarıyla ortaklık kurma yetkisi vermemiştik. Bundan sonra sen başının çaresine bak. Sayın Çolaşan, bunlar artık bana para da vermemeye başladılar. Ben anladım ki bu adamların Müslümanlıkla fazla bir ilgileri yoktur. Peki ben şimdi ne yapacağım? Bu durumu uzun uzun düşündüm ve sonunda muhterem Necmettin Erbakan'a gitmeye karar verdim. Ne de olsa Erbakan Müslüman adamdır. Müslümanın Müslümana kazık atmasına izin vermez. Hele Fehim Adak gibi bir yakınının böyle şeyler yapmasına herhalde çok kızar. Yani paraları kurtarmak için mi gidiyorsunuz Erbakan'a? Erbakan'a gidiyorum çünkü artık kişisel şeyi bir tarafa bıraktım. Ben nasıl olsa ileride davamı açarım ve paramı bunlardan mahkeme kararıyla alırım. Ama beyefendi benim bu Fehim Adak'a çok asabım bozuldu. Hani bunlar şeriat şeyi istiyorlar ya, öteden beri durumları budur, şeriat düzeni isterler. Zaten daha önce de birkaç defa Hacı Fehim'e dedim ki, şeyhim biz bu meseleyi Allah'ın emirleri doğrultusunda çözelim. Bak sen din adamı olduğunu söylüyorsun, ben de sana güvenip seni hakem yapmışım, otur masaya ve bu ihtilafı şeriata göre çöz. Ama sözümü dinletemedim. Biliyorsunuz bu şeriatçıların başı Erbakan'dır. Dedim ki hele bir de Erbakan hocamıza gideyim, onların başı hocası budur, onun sözünü dinlerler. Ve ben kendisine gittim beyefendi.
Evine mi gittiniz?
Ankara'daki evine gittim beyefendi. Bir de Kur'an-ı Kerim götürdüm hediye olarak. Kendisine dedim ki sayın hocam biz Fehim Adak'la bir ihtilafa düştük. Bunlar benim hakkımı yiyorlar. Kul hakkını yiyorlar. Fehim Adak şeriatın savunucusudur. Siz de öylesiniz. Ben de bu durumda size gelmişim. Bu sorunu Allah'ın nizamıyla halledin. Şeriata göre halledin.
Bu konuşma sırasında yanınızda tanık var mı?
Efendim Erbakan'ın yanında MSP milletvekili Lütfi Göktaş var. Aynen tanıktır. Erbakan bana hay hay muhterem kardeşim biz bu meseleyi milli görüş doğrultusunda hallederiz. Ama bunun karşılığında sizden bir istirhamımız olur. Bundan sonra bize yardım edeceksin tabii dedi.
Para yardımı mı istiyor?
Hayır politik yardım istiyor. Ben de elimden geleni yaparım hocam dedim. Beyefendi bunun hemen arkasından Erbakan bana dedi ki şimdi bu meseleyi şeriata ve Allah'ın hükümlerine göre halledeceğiz. Bunun için 3 kişilik bir şeriat heyeti kuracağız. Bizim Lütfü Göktaş hukukçudur. Heyete Recai Kutan ve Lütfü Doğan'ı da üye olarak alırız. Bu şeriat heyeti meseleyi Allah'ın emirleri doğrultusunda çözer. Ben de çok mutlu oldum tabii Emin Bey.
Mikail Bey, şeriat heyetine geçmeden önce burada okuyucularımıza kısa bir hatırlatma yapalım. Recai Kutan yüksek mühendis, eski MSP milletvekilidir. Ayrıca MSP'den bakanlık yapmıştır. Lütfü Doğan eski MSP milletvekili ve MSP döneminin Diyanet İşleri Başkanı'dır. Üçüncü üye Lütfü Göktaş'ı tanımıyorum ama eski MSP milletvekili olduğunu biliyorum. Evet efendim, şeriat heyeti kuruldu, sonra neler oldu?
Şimdi beyefendi benim bütün merakım bu adamlar işin içine şeriat girince ne yapacaklar? Para çıkarları mı önde gelecek yoksa Allah'ın emirleri mi? Ben öğrenmek istiyorum. Bakalım şeriatı kendilerine nasıl uygulayacaklar diye çok merak ediyorum. Ve efendim 10 gün sonra şeriat heyeti Ankara'da Fehim Adak'ın yazıhanesinde toplandı. Ben geldim tabii CHP'li olarak. Malatya'dan öbür acılar geldiler. Yani bizim ortak acılar. Şeyh Fehim var, şeriat heyetinin 3 üyesi var.
Fehim'in yazıhanesi nerede?
Ankara'da, Meşrutiyet Caddesi'nde beyefendi. Ben orada şeriat heyetine kısa bir konuşma yaptım ve efendim ben sizi Nizam Partisi olarak, Milli Selamet Partisi olarak ve Refah Partisi olarak uzun zamandan beri savunucusu olduğunuz şeriat nizamını çok iyi biliyorum. Bu ihtilafın Allah'ın şeriatına ve nizamına göre çözülmesini istirham ediyorum dedim. Onlar da bana hay hay muhterem kardeşim dediler. Bu durumda Recai Kutan bir zabıt tanzim etti. O zabıtı da imzaladık. O zabıttan bana vermedi.
Tamam da Mikail Bey, diğer ortak hacılar, hani Fehim adağı şirkette nazletmişlerdi, hani onu uzaklaştırmışlardı. Fehim yine devrede mi yani?
Elbette beyefendi, Allah kelamına göre çözecek. Bir hafta sonra ben bütün dosyayı şeriat heyetine takdim ettim. Bütün yazışmaları, noterden çektiğim protestoları, Şeyh Fehim'e yazdığım mektupları, hepsini heyet başkanı Lütfü Doğan'a takdim ettim.
Peki bu şeriat heyeti bu iş için para alacak mı, yoksa Allah rızası için mi yapacak hakemliği?
Allah rızası için beyefendi, Allah rızası için. Efendim, bir de baktım ki bunlar da beni süründürmeye başladılar. Bizim şeriat heyetinin de Fehim adağı himaye etmeye başladığını gördüm. Ben umudu kestim. 2-3 ay sonra bunların da hikaye olduğunu anladım. Bu meyanda ben defalarca giderim Erbakan'a ve derim ki, etme eyleme hoca efendi, ben milli görüşün himayesine sığındım ama adamların işi savsaklıyor, açıkça Fehim adağı kolluyorlar. Bu arada bir Kur'an-ı Kerim daha götürdüm evine. Al Sayın Erbakan, Allah'ın emridir, sen Kur'an-ı Kerim'e bağlıydın, etme eyleme, araya kitap konuyor, bunun hatırı için bunu hallet, toplanın bir el koyun duruma. Bu arada benim ayda 10 milyon liram gidiyor. Giden paramın hesabını ben de şaşırdım vallahi. Ama bunlar hep inşallah maşallah. Fakat Sayın Çölaşan, burada bir şey söylemezsem Allah bana günah yazar. Şeriat heyeti başkanı Lütfi Doğan var ya, Allah için dürüst ve Müslüman adammış. Temiz insan. Onun bir art niyeti yoktur. Allah'ın emri neyse aynen ona göre hareket eder adam.
Sonuçta şeriat heyeti hiç toplanmadı mı?
Efendim, bir kere toplanıp bir kararı verdi. Onun da belgesini işte size takdim ediyorum. Üçünün de imzaları vardır. Beyefendi, bir gün biz Lütfü Doğan Hoca ile birlikte kaldık ve Fehim Adak'ın yazıhanesine gittik. Bu arada Fehim Adak yine hacca gidip gelmiş ve benim paramla, yani haram parayla gitmiş beyim. Bunu rahatça söyleyebilirim.
Kaç paranız gitti bu durumda?
Benim hesabıma göre faizleriyle birlikte 300 milyondan fazla param gitmiştir beyefendi. Hepsini haram ettim onlara. 10 tane hacı bunu aralarında paylaştılar. Şimdi ben bunları mahkemeye de vereceğim beyefendi. Ama benim bugüne kadar esas amacım bunların nasıl Müslüman olduklarını ortaya çıkarmaktı. Eğer siz bu konuştuklarımızı aynen yazarsanız, bu yazı yayımlandığı anda bu adamların Müslümanlığı düşmüş olacak. Burada vatandaşlarıma uyarıda bulunuyorum ki hiç kimse bunların sakalına ve ibadetlerine kanmasın. Tabii bunların içinde Müslüman adamlar vardır ama ben bu olayı yaşadım. Hatta bir gün Erbakan bana, ne yapayım Fehim beni dinlemiyor deyince ben kendisine, o halde bu adamı camianızdan çıkarın demiştim. Ama Erbakan şimdi refahın başına geçti ve bir baktık ki Fehim Adak'la yine kol kola girmiş. Şimdi bakınız Sayın Çölaşan, ben bu mücadeleyi bu adamlardan paramı alıncaya kadar devam edeceğim. Şimdi ben bunlarla kişisel bir mücadele yapıyorum. Benim mücadelem İslamiyet ve insanlık adınadır. Ben en sonunda bunları, biz aslında şeriatçı falan değiliz diye bağırtacağım. Buna mecburlar. Ya gelip bana hesap verecekler ve paramı ödeyecekler, ya da şeriatçı falan olmadıklarını kabul edecekler. Ben şimdi şunu istiyorum Sayın Çölaşan. Gelsinler bir heyet huzurunda istedikleri yerde bir açık oturum yapalım. Gazeteciler, din adamları, hukukçular gelsin. Bunların huzurunda bir tarafta ben oturayım, bir tarafta da Erbakan ve Şeyh Fehim otursunlar. Bunların bana yaptıklarını Bulgarlar oradaki Türklere yapmadı beyefendi. Yahudiler Müslümanlara yapmadı. Bu adamlar habire diyorlar ki biz iktidar olursak şeriat düzeni getireceğiz. Ben de diyorum ki, kardeşim sen şeriat düzenini ve büyük Allah'ın emirlerini önce kendine uygula. Kul hakkı yeme, haram para yeme. Para büyük olunca şeriat nerede kaldı beyefendi? Demek ki para büyük olunca Allah'ın ve peygamberin emirleri ortadan yok ediliyor bunlar tarafından. İşlerine gelince Allah, işlerine gelmeyince para. Şimdi beyefendi, ben şeriat düzeni istemiyorum ama gerçek Müslümanım. Eğer bu benim işimi şeriata göre Türkiye'de çözmeye korkuluyorsa, ben bunları Suudi Arabistan'a davet ediyorum. Medine'de İslam Üniversitesi'nin şeriat fakültesi vardır. Orada Profesör Ekrem Ziya Ömeri'ye gidelim. Kahire'de El Esher Üniversitesi'ne gidelim. Orada din adamlarına başvuralım veya istedikleri din adamına başvuralım.
21. ayrımın sonu. Sayfa 192.